Ayrım 5, Takunyalı Führer, Ergün Poyraz, sayfa 82. Hümeyni Özlemcisi Türkler. Mehmet Metiner, Türkiye'de birçok isimle birlikte İran'ın Londra'da düzenlediği ve finanse ettiği toplantılara katılıyor ve hep beraber başta İran olmak üzere İslami hareketleri övüyorlardı. Toplantının finansörlüğünü İran yapıyor, konferansa iştirak edenlerin uçak paralarından, yeme içmeleri dahil otel masraflarına kadar yine İran ödüyor, İngiliz basını bu olayı Hümeyni Özlemcisi Türkler başlığı ile duyuruyordu. Metiner ile birlikte bu toplantılara şu ilginç isimler de katılıyordu. Hüseyin Velioğlu, Hizbullah terör örgütünün lideri, Fehmi Koru, Abdullah Gül'ün de facto özel kalem müdürü, Tayyip'e yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin çift kimlikli yazarı, Süleyman Gündüz, İran karşı devrimini yıllarca savunan yazılar yazan diş doktoru, AKP'nin kurucu üyelerinden ve Sakarya milletvekili, Necati Aktül'ün, İran karşı devrimi savunucularından, Fethullah Gülen cemaatine ait Zaman Gazetesi kurucularından ve patronlarından, İstanbul sorumlusu. Toplantıya katılan diğer isimler ise Hatemi Giller'den Hüseyin Hatemi, Atasoy Müftüoğlu, Ahmet Ağır Akça, Cevizli Tamirhane'de bulunan Hipaş Market ortaklarından Kerimoğlu ailesine mensup Akif Kerimoğlu. Ergenekon itirafnamelerinde ne deniyordu? Ergenekon ile Hizbullahçılar işbirliği halinde. Hizbullah terör örgütünün liderinin de katıldığı ve tüm masraflarının İran konsolosluğunca karşılandığı toplantıya katılan Ergenekon tezgahından tutuklu bir tek isim var mı? Yok. Peki gerçekler bu durumdayken iftiranın böylesine ne denir? Hizbullah terör örgütünü Allah'ın askerleri tanımlamasıyla yere göğe sığdıramayan kimdi? Fethullah Gülen. Üstelik Fethullah'ın Hizbullah terör örgütünü övdüğü, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 19-11-2001 tarihli 2001-6807-E ve 2001-11349-K sayısı ile de kesinleşiyordu. Şimdi bir başka soru daha soralım. Ama bu suali Ergenekon ile Hizbullah işbirliği halinde diye manşetler atan gazetenin başyazarı Abdurrahman Dilipak'a yöneltelim. Hizbullah'ın eylemleri kendisine sorulduğunda İslam'ın mücahitlere de ihtiyacı var şeklinde konuşan kimdi? Sahi kimdi? Gerçekler bu kadar ortadayken hiç utanmadan bir de sıkılmadan ne diyorlar? Ergenekon ile Hizbullah işbirliği halinde. Tayyip'in belediye başkanlığı döneminde belediyenin yan kuruluşları olan BİT'lere, İBDA-C başta olmak üzere DHKPC, PKK, TKP, İslami Hareket, Hizbullah, THKPC Kurtuluş, Türkiye'li Talebeler Konseyi, İslami Hareket gibi örgütlere bağlı insanlar yerleştiriliyordu. Konumuz Hizbullah. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstaç AŞ'den Genel Müdür Abdülhalim Karabıyık'ın adı Hizbullah terör örgütü davasına karışıyordu. 1999 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İsbalt AŞ, bu tarihten sonra İstaç Genel Müdür olarak görev yapan Abdülhalim Karabıyık, mülkiye baş müfettişlerinin hazırladıkları raporlara göre Hizbullah terör örgütüne yönelik operasyonlar nedeniyle aranıyordu. Karabıyık hakkında müfettişlerin incelemesi sonucunda şu bilgilere ulaşılıyordu. İstaç AŞ Genel Müdürü olmasından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan çöp toplama ihalelerini Albayraklar grubuna vererek bu grubun menfaatlenmesini sağladığı ve bu hususta hakkında dava açıldığı halde 2002 yılında da alınan çöp ihalesinde bu kez Albayraklar grubunda çalışan elemanları şirkete alarak muvazaa yoluyla Albayraklara menfaat sağladığı, yine bu grubun şirketlerinden olan Motif Tur Nakliyat Ticaret Limited şirketine 2000-2001 yılı araç kiralaması ihalesi verilerek menfaatlenmenin bu yolla devam etmesi sağlanmış, Mehmet Nuri Yazıcı adlı Üsküdar Belediye Meclis üyesi olan şahısla birlikte 3 adet başka belediye meclis üyesinin şirketle hiçbir ilgisinin olmamasına rağmen cep telefonu faturalarının ödenmesini sağlayarak şirketi şahıs çıkarlarına alet ettiği, şirketi zarara uğrattığı, 2000 yılında alınan 8 adet yönetim kurulu kararı ile şirket kaynakları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanmış, 2000-2001 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne reklam adı altında 230 milyar TL kaynak aktarımında bulunmuş. Birleşik faizli sermayesi yaklaşık 18 milyon 880 bin dolar olan şirketin net aktif değeri 6 milyon dolar seviyesine gerilemiş. Müfettiş raporlarına göre belediye şirketini kâra geçirmek bir yana, yaklaşık 12 milyon dolar zarara uğratan Hizbullah terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlar nedeniyle aranan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ Genel Müdürü Abdülhalim Karabıyık'ın yapılan incelemelerde Fethullah Gülen'in kurucu üye olduğu ve aynı zamanda onursal başkanlığını yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na 3 bin dolar bağışladığı ortaya çıkıyordu. Bunlar ortaya çıkanlar, ya çıkmayanlar? Fethullah Gülen, Hizbullah terör örgütüne boşuna mı övgüler yağdırıyordu? Gülen yanlısı Zaman Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan ve Samanyolu Televizyonu'nda yer alan programların gediklisi Ali Bulaç'ın Tayyip'in danışmanlığını yapmasının yanında belediye şirketi Kültür AŞ'de kültürel etkinlikler koordinatörü olarak görev yaptığı da ortaya çıkıyordu. Çok eşli Ali Bulaç, İran yanlısı ve Türkiye'de İran rejimi gibi bir düzen kurmayı amaçlayan Türkiye'li Talebeler Konseyi isimli örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 28 Aralık 1981 tarihinde yakalanıp sıkı yönetim komutanlığına teslim edildiği müfettişlerce tespit ediliyordu. 1994'ten bu yana Belpim'de görev yapan İbrahim Bulaç'ın da Ali Bulaç'ın yakını ve Türkiye'li Talebeler Konseyi isimli örgütle irtibatı İran modeli bir düzen kurmak istedikleri için yakalanıp sıkı yönetim komutanlığınca sevk edildiği, mahkemece tutuklanıp 1982 yılında tahliye edildiği müfettişlerce ortaya çıkarılıyordu. O günlerde belediyedeki yolsuzluklar dahil hukuk dışı olayları ortaya çıkaran müfettişler AKP döneminde kıyıma uğrarken suç bulamayanlar ise valilikle ödüllendiriliyorlardı. Bütün bu gerçeklere rağmen Fethullahçı, dinci ve onların yalakası ikinci cumhuriyetçiler ne diyor? Hizbullah ile Ergenekon bağlantılı. Emniyet ve savcılar uydurdukları Ergenekon için aynı şeyleri söylemiyorlar mı? Alın size bir başka bağlantı. 12 Haziran 2010 tarihli gazeteler Tayyip'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı Türkiye'ye davet ettiğini yazıyordu. Tüm dünyanın terörist olarak kabul ettiği Hamas lideri Halit Meşal ile görüşen ve Hamas'ı terörist olarak kabul etmediğini ilan eden ve onların avukatlığını üstlenen ve bu avukatlığı Hamas tarafından reddedilen Tayyip, bu defa rotayı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a çeviriyor ve onunla görüşmek istiyor ve Nasrallah'ı ülkemize davet ediyordu. İsrail tarafından gerçekleştirilebilecek bir suikast sonucu hayatını kaybedeceğinden endişe duyan Nasrallah'a Ankara'ya güvenli bir şekilde ulaşma garantisini bu örgütün destekçisi İran veriyordu. İran Nasrallah'ın Türkiye'de kaldığı sürede korumalığını da üstleniyordu. Metin Er'in çıkardığı Girişim dergisinin yayın kurulunda İran'ın İstanbul Başkonsolosluğunda çalışan İhsan Işık, İhsan Nur kod adıyla yazılar yazıyordu. Mehmet Fatih Saraç, Tayyip'in en yakınında yer alan isimlerden biriydi. Kasası olduğu iddia ediliyor ve daha sonra ayağından vuruluyordu. Tayyip'in kefil olduğu Yasin El Kadı'nın yine Tayyip'in danışmanlarından Cüneyt Zapsu ve dolayısıyla Ülker grubu ile ortak şirketleri vardı. Metin Er'in Kardeşlik Çağrısı adlı kitabı Saraç'ın sahibi olduğu Risale yayınlarından çıkmıştı. Suudi Arabistan'da şeriat tahsili gören Saraç ile Metin Er de çok sıkı işbirliği içindeydiler. Öyle ki kitaba ön sözü Saraç yazıyor ve Metin Er'i övgüye boğuyordu. Bir gün İrancı, bir gün Suudçu, bir Cem Boyner'in, bir Aydın Menderes'in yanında, bir Hadep'te, bir Fazilet'te, bir de bakıyoruz Recai Kuta'nın yanı başında, bir Apo'nun gölgesinde, bir Sırrı Sakık ve Ahmet Türk'ün çevresinde, ancak sürekli olarak Tayyip'in kardeşliği ve beyninin yarısı olarak. Peki nasıl oluyor bu denli karışık işler derseniz, gelin bu sorunun cevabını Metin Er'in yazdığı kitabın 15. sayfasında arayalım. Dönmesini bilmeyenler ilerlemesini de hiç bilmezler. Değişmeden ilerlemenin mümkün olmadığına inanıyorum. İslamcılar öyle dönüp duruyorlardı ki onların bu hızlarına şanzımanla Arçelik bile yetişemiyordu. Metin Er ve ekibi dünün en hızlı İran devrimi savunucularından Ahmet Hakan'ı o toplantıya götürmemişlerdi. Bursa İlahiyat Fakültesi'nde okuyan Ahmet Hakan, ülkemizin gördüğü en hızlı İrancılardan biriydi. Kendi deyimiyle antiparticiydi. Yani ülkemize İslam devriminin partiyle değil, İran modeliyle geleceğine inanıyordu. TGRT'de muhabir olarak başladığı yayın hayatını daha sonra Kanal 7'de sürdürdü. Erbakan'ın kızına talip olmasının ve red cevabı almasının ardından Tayyip'in kerimesi Sümeyye'ye gönül veriyor, ancak buradan da boynu bükük kalması sonucunda önce Sabah gazetesine yatay geçiş yaptı, ardından iyice entel dantel olarak bugün Hürriyet gazetesinde durumu kurtarmaya çalışıyor. İbdacı ve Tayyip. Milli Nizam Partisi'nden Fazilet Partisi'ne İhanetin Belgeleri adlı kitabın 190. sayfasında Milli Görüş'ün yan kuruluşları başlığı altında şunları belirtiyordum. 12 Eylül öncesinde MSP'nin belli başlı yan kuruluşları, Akıncılar, Milli Türk Talebe Birliği, Avrupa Milli Görüş Teşkilatları ve bunlara bağlı örgütlerdi. 12 Eylül'den sonra MSP yerini RP'ye, Akıncılar İBDAC'ye, MTTB ise yerini Milli Gençlik Vakıflarına bırakıyordu. Milli Görüş Hareketi'nin ilk planlı safhası Milli Gençlik Vakıfları'dır. Bu vakfın bütün illerde şubeleri, her ilçede ilçe örgütleri, her beldede hatta birçok köylerde teşkilatları bulunuyordu. Bu teşkilatlarda Refah Partisi Urfa Milletvekili İ. Halil Çelik'in İBDAC'nin yayın organı olan Taraf Dergisi'nde, "Bizim çizgimiz inkılapçı bir çizgidir, islahatçı değildir. İnkılabın da kendi kaide ve kuralları içinde ezici olarak evvela insan beyninin, Allah ve Resulünün öğretilerine şartlanmak mecburiyetindeyiz" şeklinde açıkladığı safhalardan geçirdikleri insanları, sözde şeriat ruhu ile yetiştirdikten sonra İBDAC kısa adıyla anılan İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi'nin militan kadrosuna dahil ediyorlardı. İBDAC hedefini Taraf Dergisi 2. dönem 26. sayı 28 Aralık 1994 tarihinde şöyle açıklıyordu. "Bizim vazifemiz bize paryalıktan başka hak tanımayan bu Siyonist Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmektir. Her ne suretle olursa olsun yok etmek ve Sünni İslam Devleti'ni kurmaktır. Bu görev her Müslümanın üzerine farz-ı ayındır." İBDAC, MSP döneminin yan kuruluşlarından olan Akıncıların devamı olarak 1984 yılında Salih Mirza Beyoğlu Kod adlı Salih İzzet Erdiş tarafından kuruldu. İBDAC elilerin amacı baş yücelik devleti olarak adlandırdıkları şeriat devletini kurmaktı. Bu hedeflerine ulaşmak için silahlı mücadeleyi araç olarak seçmişlerdi. Örgüt Necip Fazıl Kısaküre'yi üstad ve yol gösterici olarak kabul ediyor, onun baş yücelik diye tanımladığı şeriat devletini kurmayı hedefliyorlardı. Fethullah Gülen yazdığı kitaplarda İslam devletini baş yücelik ve şura kavramlarını şöyle açıklıyordu. "Bir sistem olarak İslam nizamını ayakta tutan dinamiklerin başında şura gelir. Ferde, topluma, devlete, millete, ilme, marife, iktisadiyata ve içtimaiyata ait meselelerin çözümünde en önemli misyon ve vazife şuraya aittir. Tabii bu meseleler hakkında manası açık nas mevcut değilse." İslam'da devlet şurası icranın önünde ona rehberlik yapma konumunda bir müessesedir. Onun yerinde bugün Danıştay vardır. Ama İslami şuraya göre fonksiyonu sınırlı, hareket sahası dar, sıkıştırılmış bir müessesedir. Devlet reisi veya baş yüce Allah tarafından müeyyed olup vahiy ve ilhamla da beslense yine istişare etme zorunluluğu vardır. İBDAC'nin lideri Salih İzzet Erdiş ya da bilinen adıyla Salih Mirza Beyoğlu, Baş Yüce ve Yüceler Kurultayı hakkında şunları anlatıyordu. "Baş yüce kaba ve umumi manasıyla herhangi bir devlet reisi değil, derin ve girift, içtimai bir remzdir, bir timsal. Baş yüce Yüceler Kurultayı'nın her şubesinde lif lif örülmüş kanunlar manzumesine aykırı kararlar veremez ve vermez. Fakat aynı emri kanun tamamlayıcısı ve belirtici ayrı bir kanundur. Kanunun bir şey söylemediği yerde baş yücelin emri katidir." Bakın Gülen de baş yüceler hakkında neler anlatıyordu. "Hususuyla hayatın bütün giriftleştiği, dünyanın globalleştiği ve her problemin bir dünya problemi haline geldiği günümüzde İslami mana, İslami ruh ve İslami ilimlerin yanında Müslümanlar için çok defa maslahat sayılan diğer ilim, fen ve teknikle alakalı konuları bilen kimselerin de bu baş yüceler içinde bulunması şarttır." İBDAC militanları ilk önceleri Taraf adlı bir dergi çıkartıyorlardı. Taraf-ı Tahkim, Ak Doğuş, Ak Zuhur, Genç Adam, Gök Bayrak, Baran ve diğerleri izliyordu. Taraf kapatılınca Akıncı Yolunu, o da kapatılınca Akıncı Yolu ve diğerlerini çıkartıyorlardı. Bu yayınları ilanla destekleyen kuruluşlar ise şunlardı. Umum Müdürlüğü'nü AKP'li Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın yaptığı Al Baraka Finans Kurumu, Milli Gazete, Akit Grubu ve bu gruba bağlı Cuma Dergisi. Taraf Dergisi 32. sayısında Refah Partisi de silahlanırsa başlığı altında Anadolu'nun kurtuluşu için İslamcı Savaş Akis Harekatı resmen 2 Temmuz'da Sivas'ta, fiilen de Ağustos ayı İbda C çıkışıyla başlamıştır. Geriye birkaç küçük ayrıntı ve nihai darbe safhası kalıyor ki bütün çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırmalıyız deniyor. İç savaşın kaçınılmaz olduğu vurgulanarak RP'nin yan kuruluşlarından olan MGV'ler hakkında, MGV'ler daha şimdiden iç savaşın önemli karelerinden biri olacağını hissettiriyor diyorlardı. MGV'ler MNP'den FP'ye İhanetin Belgeleri adlı kitabımdaki belgeler ile kapatıldı. Kapatılma gerekçeleri incelendiğinde kitapta yazılanlarla aynıydı. İbda C'liler Türkiye Cumhuriyeti için işgalci, dinsiz, parya devlet nitelemelerinde bulunuyor. Dergilerinde PKK ve DHKPC için aynı uğurda aynı düşmana karşı savaştığımız gerilla kardeşlerimiz şeklinde hitap ediyorlardı. PKK'nın şehit ettiği her Türk askerinin, her emniyet görevlisinin ardından sevinip bayram ettiklerini, baklava ziyafeti verdiklerini dergilerinde açık açık sergiliyorlardı. Ölen her PKK'lı için yas tutuklarını açıklarlarken, yaralılarına geçmiş olsun dileklerinde bulunmayı bir görev kabul ediyorlardı. İbda C'nin yayın organı olan Taraf Dergisi 1 Ekim 1994 tarihli sayısında Sivas'ta insanların canlı canlı yakılmasını Şanlı Sivas Kıyamı olarak adlandırıyor, şunları iddia ediyorlardı. Dinsiz Cumhuriyeti yıkma yolunda önde giden Sivas'ın yiğit Müslümanlarına teşekkürü borç biliriz. Karar çıkmıştır, İslam'da şiddet yoktur diyen her kim olursa olsun aynen Kemalist ve işgal yanlısı bir kafirdir. Nifak ve fitnecilerin katli hak ve önceliklidir. Yaşasın Anadolu halkının şeriat için silahlı mücadelesi. Sivas'ta insanlarımız yargılama ve cezalandırma yöntemini uygulamıştır. Yargılama ve cezalandırma hakkı yalnız Müslümanlarındır. Bunun lamı cimi yok. Yasa dışı TC'nin hiçbir hakkı yoktur. Yıl 1993, yer Belçika, Antwerpen. Fazilet Partisi Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu, Sivas olaylarına katılanlarına övgüyle bahsettikten sonra şunları söylüyordu. Kim bu hadiseleri meydana getirdi? Sivas'ta inançlı insanlar imanlı olduğunu gösterdi. İşte inanç ve imanın kalesi olan Sivas'ta bir tahrik yapıldı. Bütün dünyaya örnek olsun diye. Cenab-ı Hak çok büyük, Cenab-ı Hak'ta şu kadronun imanı var. Siz namaz kılarken kapının önünde davul çalınırsa, Pir Sultan Abdal şenlikleri diye şenlikler düzenlenirse, bütün dünyaya komünist bir anarşist olan Che Guevara'nın resimleri asılırsa Sivas ne yapsın? Elbette Sivas'ta istemememize rağmen bir tahrik meydana geldi, insanlar galeyana geldi. Refah Partili Temel Karamollaoğlu'nun Sivas katliamını bu sözlerle savunmasına, yine katliama katılanların davalarını Adalet Bakanı olmasına rağmen, Şevket Kazan ve arkadaşlarının almak istemesine rağmen, bu olayları da uydurdukları örgüt olan Ergenekon yaptı demek ne insafa sığardı ne de vicdana. Zaten sığmadı da. 3 Aralık 1996 tarihinde Radikal Gazetesi'nden Nevzat Basım imzası ile yayınlanan bir haberde, Refah'ın Gerçek Yüzü 1 adlı kitabımda yer alan İbda C. Refah ilişkisi konusunda dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın Ocak 1993'te Bayrampaşa cezaevinde yatmakta olan İbda C. üyelerinin lideri Kazım Albayrak'a gönderdiği telgraftan bahsediliyordu. Kazan'ın telgrafı şöyleydi. İstanbul Milletvekili Ali Oğuz bugün ziyaretinize gelecektir. Sizleri dinleyecek ve haklarınızın korunması için gerekli girişimler yapılacaktır. Geçmiş olsun dileklerimi iletir, selam ve sevgilerimi sunarım. Şevket Kazan, Refah Partisi Grup Başkan Vekili, Kocaeli Milletvekili. Bu telgrafın hemen ardından Refah Partisi İstanbul Milletvekili Ali Oğuz Bayrampaşa cezaevine gidiyordu. Taraf dergisinde belirtildiğine göre İbda C liderlerinden Kazım Albayrak ve arkadaşlarıyla görüşen Refah milletvekili, Refah'ın İbda C ile ilgilenme kararı aldığını, her türlü yardımı sağlayacaklarını, İbda C davası için İstanbul DGM'ye uğradığını, başsavcı ile görüştüğünü, davanın yakında açılacağına söz verdiklerini söylüyordu. Ali Oğuz, İbda C'lilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da özel ilgi rica ediyordu. Bu telgraf ve görüşmelerin ardından Taraf Dergisi'nin 1 Şubat 1993 tarihli 24. sayısında Şevket Kazan'a şöyle teşekkür ediliyordu. Bütün işkencelere rağmen basına gösterilirken ya şeriat ya ölüm diye bağırmaktan çekinmedik. Çekinmeyeceğiz de. İbdace davasına gösterdiğiniz ilgi üzerine Sayın Ali Oğuz ziyaretimize geldi. Şahsım ve arkadaşlarım adına Bayrampaşa cezaevinden geçmiş olsun mesajlarımı iletir. İslam davasında muvaffakiyetler dilerim. 21 Ocak 1993 Kazım Albayrak. Bayrampaşa Cezaevi İslamcı Siyasi Koğuşu B14. İbdace'nin yayın organı olan Taraf Dergisi'nde RP'li eski milletvekilleri Hasan Mezarcı, İ. Halil Çelik, Rize eski milletvekili şimdinin AKP destekçisi Şevki Yılmaz, Mukadder Başeğmez'in söyleşileri yayınlanıyordu. İbdace'nin Taraf Dergisi eski RP'li bugünün AKP'lisi ve hatta AKP'li Bayındırlık eski bakanı Zeki Ergezen'le de röportajlar yapıyordu. İ. Halil Çelik dergiye verdiği mülakatta laik cumhuriyetin cenaze namazını kıldıklarını, Hasan Mezarcı'nın ise defnetme işini yaptığını söylüyordu. Yine bir başka gözaltı olayında Fazilet Partisi Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkut Ata, İbdacelilerin desteğine koşuyor soluğu emniyette alıyordu. Başta Tayyip Erdoğan olmak üzere RP-FP milletvekilleri Zeki Ünal, Hüseyin Erdal, Sarıyer Belediye Başkanı Yusuf Tülin, Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık, İbdace'nin Taraf Dergisi'ne bayram tebrikleri gönderiyorlardı. Feyzullah Kıyıklık, Tayyip Erdoğan'a ve başta Mehmet Betiner olmak üzere birçok AKP'linin şeyhim diye hitap ettiği bir kişiydi. AKP'den Bağcılar Belediye Başkanı'ydı. Tayyip'in belediye başkanlığı döneminde belediyenin yan kuruluşları olan BİT'lere, İbdace başta olmak üzere DHKPC, PKK, TKP, İslami Hareket, Hizbullah, THKPC Kurtuluş, Türkiye'li Talebeler Konseyi gibi örgütlere bağlı insanlar istihdam ediyordu. Konumuz İbdace. O zaman Tayyip döneminden başlayarak belediyeye bağlı şirketlerde çalıştırılan bazı İbdace elemanlarını tanıyalım. Ali Hışıroğlu, İbdace adlı örgüte üye olmak suçundan polis çağrılmasına rağmen sermayesinin %99.06'sı İstanbul Belediyesi'ne ait olan Spor AŞ'de görev yapıyordu. Hışıroğlu'nun imdadına Rahşan Affı yetişmişti. Spor AŞ'de çalışan Uğur Boyacı İbdace operasyonlarında yakalanıyor ancak DGM tarafından serbest bırakılıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BİMTAŞ'ta genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Sedat Taktak'ın Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nce yasa dışı İbdace üyesi olmak suçundan ve Bolvedin Ağır Ceza Mahkemesi'nce gıyabi tevkifli olarak arandığından 22 Haziran 2000 tarihinde yakalanıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklandığı ve mahkum olarak cezasının infaz edildiği ortaya çıkıyordu. Mehmet Ali Şahin, İbdace'nin düzenlediği geceye kutlama mesajı gönderiyor, Şahin'in mesajı kafir devlet yıkılacak elbet sloganları altında okunuyordu. AKP'den de belediye başkan adayı olan Bahçeli Evler eski Fazilet Partili Belediye Başkanı Muzaffer Doğan, İbdace'nin yayın organı olan Taraf'a verdiği demeçte, ben Büyük Doğu İbdacıyım diyordu. Doğan ve AKP'liler Birlik Vakfı'nda da sık sık konferanslar veriyordu. İhsan Güven cinayetinden sonra polis İbdace ile ilgili yerleri basıyor ancak üretmen handaki bürolarına uğramıyordu. Çünkü hanın sahibi AKP Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Yalçıntaş'ın kayınpederiydi. Anayasa Mahkemesi'nin başkanı Haşim Kılıç, İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi ya da bilinen adıyla İbdace'nin yayınladığı Gölge adlı derginin Ankara temsilcisiydi. Dergi İslam devrimi için silahlı mücadele çağrılarıyla yayın yapıyor, bu uğurda yapılan eylemleri de kutsuyordu. İbdace'nin lideri Salih İzzet Erdiş veya bilinen ismiyle Salih Mirza Beyoğlu, Tilki Günlüğü ve İşkence adlı kitaplarında Haşim Kılıç'tan bahsederken, Sayıştay müfettişi Haşim Kılıç, arkadaşım Haşim Kılıç şeklinde hitaplarda bulunuyordu. Haşim Kılıç bütün bu iddialara karşı cümle siyasal dinciler gibi aynı taktiğe başvuruyor, önce inkar ediyor, belgeler ortaya döküldükçe suskunlaşıyordu. Bütün bu gerçekler bu kadar meydandayken yandaş basın ve savcılar ne diyor? İbdace ile Ergenekon işbirliği içinde. Ne diyordu Tayyip? Buraya 3 nokta koyuyorum. 5. ayrımın sonu. Sayfa 94.